Ayrım 3. Bir ekonomik tetikçinin itirafları. John Perkins, sayfa 40. Aynı zamanda Einar ve bu iş hakkında benimle konuşan diğerlerinin beni Java'nın ekonomisinde bir patlama yaşanacağı ve eğer iyi bir tahminci olarak sivrilmek ve dolayısıyla terfi ettirmek istiyorsam bunu gösteren tahminler üretmem konusunda ikna etmek için hevesli olduklarını da biliyordum. Grafiği delip geçecek diyordu Einar, parmaklarını yukarıya doğru havaya kaldırırken. Bir kuş gibi süzülerek yükselecek bir ekonomi. Einar sık sık 2 veya 3 gün süren seyahatlere çıkardı. Kimse bunlar hakkında fazla konuşmaz, nereye gittiğinde bilmez görünürdü. Ofiste olduğu zamanlar bir kahve içip ayaküstü sohbet etmeye davet eder. En ile yeni dairemiz ve Ekvador'dan gelirken getirdiğimiz kedimiz hakkında sorular sorardı. Onu tanıdıkça daha da cüretkar oldum. Hem onun hakkında hem de işimde yapmam beklenenler konusunda bilgi almaya çalıştım. Ama hiçbir zaman tatmin edici cevaplar alamadım. Lafı döndürmekte çok ustaydı. Bu anlardan birinde bana garip bir şekilde baktı. Endişelenmene gerek yok dedi. Senden çok şeyler bekliyoruz. Geçenlerde 5'teydim. Sesi hafifledi ve gizemli bir şekilde gülümsedi. Her neyse, kuvvetli büyük bir projemiz olduğunu biliyorsun. Endonezya'ya gitmene de daha bir süre var. Bence zamanının bir kısmını Kuveyt hakkında okuyarak geçirmelisin. Bu konuda Boston Halk Kütüphanesi gayet güzel bir kaynaktır. Hem sana MIT ve Harvard kütüphaneleri içinde giriş kartı çıkartabiliriz. O günden sonra o kütüphanelerde özellikle iş yerimden birkaç blok ileride ve Back Bay'deki evime çok yakın olan Boston Halk Kütüphanesi'nde saatler geçirdim. Hem Kuveyt hem de Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası tarafından yayınlanan ekonomik istatistikler üzerine birçok kitapla haşır neşir oldum. Benden Endonezya ve Java için ekonometrik modeller üretmen bekleneceğini biliyordum. Ben de Kuveyt için bir tane yaparak başlamaya karar verdim. Ne var ki iş idaresindeki BS derecem beni bir ekonometrist olarak hazırlamadığından bu işi nasıl yapacağımı anlamak için çok zaman harcadım. Hatta konuyla ilgili birkaç derse bile yazılacak kadar ileri gittim. Bu arada istatistiklerin analistin eğilimlerini doğrulayanlar da dahil olmak üzere birçok farklı sonuçlar çıkabilecek şekilde yorumlanabildiklerini de keşfettim. Maine çok maço bir şirketti. 1971 yılında profesyonel bir konumda olan sadece 4 kadın vardı. Ancak kişisel sekreterler, her başkan yardımcısı ve bölüm müdürünün bir tane vardı ve biz geri kalanlarla ilgilenen steno havuzu kadrolarında belki 200 kadın bulunuyordu. Bu cinsiyet ayrımcılığına artık alışmış olduğumdan dolayı bir gün Boston Halk Kütüphanesi'nin referans bölümünde olanlar beni gerçekten şaşkına çevirdi. Esmer ve çekici bir hanım gelip masada karşımdaki sandalyeye oturdu. Koyu yeşil iş elbisesi içinde çok rafine bir görünümü vardı. Benden birkaç yaş büyük olduğunu tahmin ettim ama onu fark ettiğimi belli etmemeye ve kayıtsız görünmeye çalıştım. Birkaç dakika sonra tek kelime etmeden açık bir kitabı bana doğru itti. İçinde Kuveyt hakkında aramakta olduğum bilgileri içeren bir tablo vardı. Ve bir de üzerinde adının Claudine Martin ve ünvanının Charles T. Maine Inc. için özel danışman yer aldığı bir kart. Açık yeşil gözlerine baktığımda bana elini uzattı. Eğitimine yardımcı olmam istendi dedi. Bunun bana olduğuna inanamıyordum. Ertesi günden başlayarak Claudine'in Maine'in Prudential Center'daki genel merkezden birkaç blok ileride Beacon sokağındaki dairesinde buluşmaya başladık. Birlikteliğimizin daha ilk saatinde durumumun olağan dışı olduğunu anlatarak her şeyi çok gizli tutmamız gerektiğini söyledi. İşim hakkında kimsenin bana ayrıntılı bir bilgi vermemiş olduğunu, çünkü kendisinden başka kimsenin buna yetkisi olmadığını da etkiledi. Sonra da görevinin beni bir ekonomik tetikçiye dönüştürmek olduğunu belirtti. Bu laf bir anda eski gizemli rüyalarımı hatırlattı, kendimden çıktığını duyduğum sinirli kahkahayla utandım. Güldü ve bu lafı kullanmalarının ardındaki nedenlerden birinin de mizah yönü olduğunu söyleyerek ekledi. Kim bunu ciddiye alır ki? Ekonomik tetikçilerin işlevleri hakkındaki bilgisizliğimi itiraf ettim. Gülerek, yalnız değilsin dedi. Pis bir işte çalışan ender bir türüz biz. Bu işle ilgini hiç kimse bilemez, karın bile. Sonra ciddileşti. Sana karşı çok samimi olacağım. Önümüzdeki haftalarda sana elimden gelen her şeyi öğreteceğim. Ondan sonra bir seçim yapmak zorundasın. Seçimin kesin olacak. Bir kere girersen hayatın boyunca içeridesin. Ondan sonra ismin kendisini çok ender olarak kullandı. Bizler sadece ET'ydik. O zamanlar bilmediğimi şimdi biliyorum. Claudine, NSA profilimin ortaya çıkardığı kişilik zaaflarımı sonuna kadar kullanmıştı. Ona bu bilgiyi kimlerin verdiğini bilmiyorum. Einar, NSA, Maine'in personel departmanı ya da bir başkası, ancak bunu çok ustaca kullandı. Fiziki baştan çıkartma ve sözlü manevraların bir karışımı olan yaklaşımım özellikle benim için uyarlanmıştı. Yine de o zamandan beri çeşitli işletmeler tarafından riskli durumlarda ve yüksek kazançlı anlaşmalara bağlamak baskısı altında kullanıldığını gördüğüm standart işletim prosedürleriyle uyum içindeydi. En başından beri gizli faaliyetlerimizi açıklayarak evliliğimi tehlikeye atmayacağımı biliyordu. Ve benden beklenen işlerin karanlık taraflarını anlatırken de oldukça açık sözlü davrandı. Maaşını kimin ödediği hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama kartvizitin ima ettiği gibi main olmadığını düşünmek için bir sebebim de yok. O zamanlar bugün belirgin olan soruları sormak için çok saf, yılgın ve şaşkındım. Claudine bana işimin iki temel aracı olduğunu söyledi. Birincisi devasa mühendislik ve inşaat projeleri aracılığıyla parayı Maine ve diğer Amerikan şirketlerine Bechtel, Halliburton, Stone & Webster, Brown & Root gibi geri döndürecek büyük uluslararası kredileri haklı gösterecektim. İkincisi bu kredileri alan ülkeleri iflas ettirmek için tabii ki Maine ve diğer Amerikan şirketlerine olan borçlarını ödedikten sonra uğraşacak, böylece alacaklarına sonsuza kadar borçlu kalıp askeri üsler, Birleşmiş Milletler oyları veya petrol ve diğer doğal kaynaklara erişim gibi bir yardıma ihtiyacımız olduğunda kolay birer hedef olmalarını sağlayacaktım. İşim bir ülkeye milyarlarca dolar yatırım yapmanın etkilerini tahmin etmekti. Özellikle 20 ila 25 yıllardaki ekonomik büyümeyi tahmin eden ve çeşitli projelerin etkilerini değerlendiren çalışmalar yapacaktım. Örneğin yöneticilerini Sovyet Rusya ile yandaş olmamaları konusunda ikna etmek için bir ülkeye 1 milyar dolar borç verilmesine karar verilmişse ben de bu paranın elektrik santrallere yatırımda kullanılmasının yararları ile yeni bir demiryolu şebekesi ya da iletişim sistemi yatırımda kullanılmasının yararlarını karşılaştıracaktım. Veya bir ülkeye modern bir elektrik şebekesine sahip olma fırsatı tanındığı zaman böyle bir şebekenin verilecek krediyi haklı kılacak boyutta bir ekonomik büyümeye neden olacağını göstermek bana düşecekti. Her durumda kritik faktör gayri safi milli hasıla, GSMH idi. En yüksek ortalama yıllık gayri safi milli hasıla artışına neden olan proje kazanacaktı. Eğer ortada tek bir proje varsa o zaman da o projeyi geliştirmenin gayri safi milli hasılaya çok olumlu katkıları olacağını göstermem gerekecekti. Bu projelerin her birinin konuşulmayan özelliği ise hepsinin ortak amacının dünya üzerindeki hükümetlerin uzun vadeli finansal bağımlılıklarını ve dolayısıyla politik sadakatlerini garanti ederken aynı zamanda müteahhit firmalar için büyük karlar yaratmak ve krediyi alan ülkedeki bir avuç varlıklı ve nüfus sahibi aileyi mutlu kılmak olduğuydu. Verilen borç ne kadar büyük olursa o kadar iyiydi. Bir ülkenin omuzlarına binen borç yükünün o ülkenin en fakir vatandaşlarını onlarca yıl sağlık, eğitim ve diğer sosyal hizmetlerden yoksun bırakacağı ise dikkate alınmazdı bile. Claudine ile birlikte gayri safi milli hasılanın yanıltıcı tabiatını açık açık tartıştık. Örnek olarak nüfusun çoğunluğu borç altında ezilirken bir kamu hizmetleri şirketi sahibi gibi tek bir kişi bile çıkar sağlasa gayri safi milli hasıla gerçekleşebilir. Zenginler daha da zenginleşirken fakirler fakirleşir. Ama istatistiki açıdan bakıldığında bu bir ekonomik ilerlemedir. Çoğu Amerikan vatandaşı gibi Maine çalışanlarının çoğunluğu da elektrik santralleri, otoyollar ve limanlar yaparak bizim bu ülkelere aslında iyilik yaptığımıza inanıyordu. Okullarımız ve medyamız tüm eylemlerimizi birer özveri olarak algılamamız konusunda bizleri eğitmişti. Yıllar boyunca sürekli olarak eğer Amerikan bayrağını yakıp elçiliğimize karşı gösteri yapacaklarsa neden kahrolası ülkelerinden çıkıp onları kendi sefaletleriyle baş başa bırakmıyoruz gibi yorumlarla defalarca karşılaştım. Bunları söyleyen insanların genellikle iyi eğitimli olduklarını gösteren diplomaları vardır. Ancak bu insanların dünyanın her yerinde elçilikler kurmamızın ardındaki gerçek nedenin kendi çıkarlarımıza hizmet etmek olduğu ki 20. yüzyılın ikinci yarısında bu Amerikan devletini küresel bir imparatorluğa dönüştürmek anlamına geliyordu, hakkında en ufak bir fikirleri yoktu. Tüm niteliklerine rağmen bu insanlar 18. yüzyılda toprakları için savaşan Kızılderililerin aslında şeytanın hizmetkarları olduklarına inanan sömürgeciler kadar cahildirler. Birkaç ay içerisinde o zamanlar yeryüzündeki en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip toprak parçası olarak bilinen Endonezya'nın Java Adası'na gitmek üzere yola çıkacaktım. Endonezya aynı zamanda petrol zengini bir Müslüman ülke ve komünist faaliyetlerle kaynayan bir yerdi. Vietnam'dan sonraki domino taşı demişti Claudine, Endonezyalıları mutlaka kendi safımıza geçirmeliyiz. Eğer komünist bloka girerlerse o zaman bir parmağıyla boğazını keser gibi yapıp sonra da tatlı bir şekilde gülümsedi. Şöyle diyelim, ekonomileri hakkında ve özellikle tüm bu yeni santraller ve enerji nakil hatları yapıldıktan sonra ekonominin nasıl patlayacağı konusunda senin çok iyimser bir tahminde bulunman gerekecek. Bu da USAID ve ve uluslararası bankaların verilecek kredileri haklı göstermelerini olanak sağlayacak. Doğal olarak sen de gerektiği gibi ödüllendirileceksin. Ondan sonra da egzotik yerlerde başka projelere geçebilirsin. Dünya senin alışveriş araban. Rolümün zor olacağını konusunda beni uyardı. Bankadaki uzmanlar peşine düşeceklerdir. Onların görevi senin tahminlerinde hata bulmak, bunun için para alıyorlar. Seni ne kadar kötü gösterirlerse onlar da o kadar iyi görünürler. Bir gün Claudine, Java'ya gönderilen main ekibinde 10 tane daha adam olduğunu hatırlattım. Onların da benimle aynı eğitimi alıp almadıklarını sordum. Öyle olmadığı konusunda beni ikna etti. Onlar mühendis dedi. Elektrik santralleri, enerji nakil ve dağıtım hatları ve yakıt getirmek için limanlar ve yollar tasarlayıp yaparlar. Sen ise geleceği tahmin eden kişisin. Senin yapacağın tahminler onların tasarladıkları sistemlerin büyüklüklerini ve verilecek kredilerin boyutunu belirler. Görüyorsun ya, anahtar sensin. Claudine'in dairesinden her çıkışımda yaptığımın doğru olup olmadığını düşünürdüm. Kalbimin derinliklerinde bir yerde ise doğru olmadığını hissediyordum. Ama geçmişimdeki düş kırıklıkları peşim bırakmıyordu. Maine, hayatımda sahip olamadığım her şeyi bana sunuyor gibiydi. Ama ben yine de kendime Tom Paine'in tüm bunları onaylayıp onaylayamayacağını soruyordum. Sonunda tüm bunlar hakkında daha fazla bilgi edinerek ve onları yaşayarak ileride daha iyi bir şekilde foyalarını meydana çıkartabileceğim konusunda kendimi ikna ettim. Yani o eski kaleyi işten fethetmek bahanesi. Bu fikri Claudine ile paylaştığım zaman bana şaşırmış bir şekilde baktı. Saçmalama, bir kere girersen bir daha asla çıkamazsın. Daha da ileri gitmeden bir karar vermen lazım. Ne demek istediğini anladım ve bu da beni ürküttü. Çıktıktan sonra Commonwealth Caddesi'nden aşağıya doğru yürüyüp Dartmouth sokağına dönerken aslında bir istisna olduğum hakkında kendi kendimi rahatlatıyordum. Birkaç ay sonra bir akşamüstü Claudine ile birlikte pencerenin önündeki kanepenin üzerinde oturmuş Beacon sokağının yağan karı seyrediyorduk. Biz küçük, sadece üyeleri açık bir kulübüz dedi. Dünyadaki ülkeleri milyarlarca dolar dolandırmak için para alıyoruz. Hem de çok para. Senin işinin büyük bir kısmı dünya liderlerini, ABD'nin ticari çıkarlarını gözeten büyük bir ağın parçası olmaya teşvik etmek. Sonunda bu liderler sadakatlerini garanti edecek bir biçimde bir boş batağına saplanırlar. Sonra da politik, ekonomik ve askeri ihtiyaçlarımız için ne zaman istersek onları kullanabiliriz. Karşılığında onlar da halklarına sanayi siteleri, elektrik santralleri ve havaalanları sağlayarak politik durumlarını güçlendirirler. Bu arada Amerikan mühendislik ve inşaat firmaları da inanılmaz derecede zenginleşirler. O akşamüstü Claudine'in dairesinin sakin atmosferinde pencerenin önünde oturmuş, dışarıda karın yağmasını seyrederken girmek üzere olduğum bu mesleğin tarihçesini öğrendim. Claudine bana tarih boyunca imparatorlukların genelde nasıl askeri güç ile veya askeri güç tehdidiyle kurulduğunu anlattı. Ama İkinci Dünya Savaşı'nın sonu, Sovyetler Birliği'nin ortaya çıkması ve nükleer felaket tehdidi nedeniyle askeri çözüm çok riskli bir hale almıştı. Karar anı 1951'de İran'ın doğal kaynaklarını ve halkını sömürmekte olan bir İngiliz petrol şirketine karşı ayaklanması ile oluştu. Bu şirket bugünün BP'si, British Petroleum'un öncüsüydü. İran'ın popüler ve demokratik olarak seçilmiş başbakanı ve Time dergisinin 1951'deki yılın adamı seçtiği Muhammed Musaddık karşılık olarak İran'ın tüm petrol kaynaklarını millileştirdi. Buna son derece kızan İngiltere'de İkinci Dünya Savaşı'ndaki müttefiki ABD'nin yardımını istedi. Ancak her iki ülkede askeri bir misillemenin Sovyet Rusya'yı İran adına harekete geçmeye kışkırtmasından korkuyordu. Washington'da çareyi deniz piyadeleri yerine CIA ajanı Kermit Roosevelt'i, Theodore Roosevelt'in torunu, İran'a göndermekte buldu. Roosevelt, insanları para veya tehditle kendi tarafına çekmekte üstün bir başarı gösterdi. Ondan sonra da bu insanları kargaşa çıkarmak ve bir dizi sokak gösterisi düzenlemek için harekete geçirerek Musaddık'ın hem beceriksiz hem de halkın desteğini yitirmiş biri olduğu izlenimini yarattı. Sonunda Musaddık devrildi ve yaşamının geri kalan kısmını ev hapsinde geçirdi. Amerikan yanlısı Muhammed Rıza Şah da tartışmasız diktatör oldu. Kermit Roosevelt, benim de saflarına katılmakta olduğum yeni bir mesleğin temellerini atmıştı. A. Roosevelt'in bu kumarı Orta Doğu tarihini şekil verirken bir yandan da imparatorluk kurma konusundaki tüm eski stratejileri de geçersiz kalmıştı. Bu aynı zamanda sonunda ABD'nin Kore ve Vietnam bozgunlarıyla son bulan kısıtlı nükleer olmayan askeri harekat konusundaki deneylerinde başlangıcına rastlamıştı. NSA ile mülakat yapmış olduğum 1968 yılına gelindiğinde eğer Amerika Birleşik Devletleri küresel imparatorluk hakkındaki emellerine ulaşmak istiyorsa başkanlardan Johnson ve Nixon gibilerince öngörüldüğü şekliyle Roosevelt'in İran örneğindeki gibi stratejiler kullanılması gerekeceği açıkça belli olmuştu. Bir nükleer savaş tehdidi olmadan Sovyetleri yenmenin tek yolu buydu. Ancak bir sorun vardı. Kermit Roosevelt bir CIA çalışanıydı. Eğer yakalanmış olsaydı sonuçlar vahim olurdu. Yabancı bir hükümeti devirmek için ilk ABD operasyonunu gerçekleştirmişti ve daha birçoğunun da bunu izleyeceği muhtemeldi. Ancak Washington'u bu işe doğrudan bulaştırmayacak bir yol bulunması gerekiyordu. Bereket versin, 1960'lı yıllar bir tür devrime daha şahit olmuştu. Dünya Bankası ve IMF gibi uluslararası şirketlerin ve çok uluslu örgütlerin yetkilendirmeleri, çok uluslu örgütler, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki kardeş imparatorluk mimarları tarafından finanse ediliyorlardı. Böylece hükümetler, şirketler ve çok uluslu örgütler arasında çıkara dayalı bir ilişki oluştu. Ben Boston Üniversitesi İş Yönetimi Okulu'na kaydolmadan önce CIA ajanı Roosevelt sorununa bir çözüm bulunmuştu bile. ABD istihbarat örgütleri, NSA dahil muhtemel ET'leri belirleyecekler, uluslararası şirketler de bunları işe alacaktı. Bu ET'ler hiçbir zaman hükümetten para almayacaklar, onun yerine maaşlarını özel sektör ödeyecekti. Sonuç olarak kirli işleri eğer ortaya çıkarsa hükümet politikası yerine kurumsal ihtirasa bağlanacaktı. Üstelik onları tutan şirketler paraları her ne kadar hükümet mercileri ve onların çok uluslu bankacılık karşıtları tarafına ödeniyor olsa da vatandaşın vergileriyle marka, uluslararası ticaret ve bilginin serbest dolaşımı yasaları dahil bir sürü yasal girişim sayesinde meclis gözetiminden ve kamu incelemesinden de ayrı tutulmuş olacaklardı. B. Görüyorsun ya dedi Claudine, biz sadece sen daha birinci sınıftayken başlayan gururlu bir geleneğin yeni nesliyiz. 3. Endonezya. Bir ET için dersler. Yeni işimi öğrenmenin yanı sıra Endonezya hakkında da kitaplar okuyordum. Bir ülke hakkında oraya gitmeden önce ne kadar bilgi edinirsen işin de o kadar kolay olur demişti Claudine. Bu lafını ciddiye aldım. Christoph Kolomb'un ulaşmak için 1492'de erken açtığı ve o zamanlar Baharat Adaları diye bilinen Endonezya, sömürge çağı boyunca Amerikalılardan çok daha değerli bir hazine olarak görülmüştü. Zengin dokumaları, ünlü baharatları ve görkemli krallıkları ile Java, Endonezya'nın incisi olduğu gibi İspanyol, Portekizli ve İngiliz serüvenciler arasındaki şiddetli çatışmalara da sahneydi. Hollanda bu kavgalardan 1750'de galip çıktı ama her ne kadar Hollandalılar Java'yı kontrollerini almış olsalar da çevre adalarını egemenlikleri altına almaları için bir 150 yıl daha geçmesi gerekti. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonlar Endonezya'yı işgal ettikleri zaman Hollanda kuvvetleri pek bir direniş göstermediler. Sonuç olarak Endonezyalılar, özellikle de Javalılar çok acı çektiler. Japonya'nın teslim olmasından sonra Sukarno adında karizmatik bir lider ortaya çıkarak bağımsızlık ilan etti. 4 yıl süren çatışmalar 27 Aralık 1949'da sona erdi ve Hollanda bayrağını indirerek egemenliği 300 yıldan fazladır mücadele ve baskıdan başka bir şey görmemiş olan bir halka iade etti. Sukarno yeni cumhuriyetin ilk devlet başkanı oldu. Ama Endonezya'yı yönetmek Hollandalıları yenmekten daha zordu. Homojen olmak bir yana 17.500 civarında adadan oluşan takıma da aşiretçilik, uyumsuz kültürler, düzinelerle dil ve lehçe ile aralarında asırlar öncesine giden düşmanlıklar bulunan etnik gruplardan oluşan kaynayan bir kazandı. Sık ve acımasız çatışmalar olağandı ve Sukarno olaya el koydu. 1960'da parlamentoyu feshetti ve 1963'te yaşam boyu devlet başkanı ilan edildi. Askeri teçhizat ve eğitim karşılığında komünist devletlerle sıkı ilişkiler kurdu. Güneydoğu Asya'da komünizmi yaymak ve dünyadaki sosyalist liderlerin desteğini kazanmak çabası içinde Rusya tarafından silahlandırılmış Endonezya, birliklerini komşusu Malezya'ya gönderdi. Bütün bunlara karşı gelişen ve güçlenen muhalefet 1965'te bir darbe yaptı. Sukarno bir suikaste kurban gitmekten sadece metresinin çevik zekası sayesinde kurtulabildi. Üst düzey askeri subaylar ve yakın çevresinin çoğu o kadar şanslı olamadı. Olaylar 1953'te İran'da olanları anımsatıyordu. Sonunda Komünist Parti, özellikle de Çin'e yakın gruplar sorumlu tutuldu. Olayları izleyen ve ordu tarafından gerçekleştirilen katliamlarda yaklaşık 300 bin ila 500 bin arasında insan öldürüldü. Ordunun başı olan General Suharto 1968'de devlet başkanlığı görevini devraldı. A. 1971'e gelindiğinde Vietnam Savaşı'nın sonucunun çok belirsiz görünmesinden dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nin Endonezya'yı komünizmden uzaklaştırma konusundaki kararlılığı da iyice artmıştı. Başkan Nixon'ın 1969 yazında bölgeden asker çekmeye başlamasıyla ABD'nin stratejisi de giderek daha küresel bir perspektif kazanmaya başlamıştı. strateji ülkelerin domino taşları gibi birbiri ardına komünist bir yönetime teslim olmalarını engellemeye yönelikti ve aralarında Endonezya'nın anahtar konumunda olduğu birkaç ülke üzerine odaklanmıştı. May'nin elektrifikasyon projesi de Amerika'nın Güneydoğu Asya'da egemenliği garanti edecek kapsamlı bir planın bir parçasıydı. Birleşik Devletler'in dış politikasının dayanağı Suharto'nun Washington'a İran Şahı'nın ettiği biçimde hizmet edeceğiydi. Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda ülkenin bölgedeki diğer ülkeleri içinde bir model teşkil edeceğini ümit ediyordu. Washington stratejisini kısmen Endonezya'da elde edilerek kazanımların İslam dünyasında özellikle de patlamayı hazır Orta Doğu'da olumlu yankıları olabileceği varsayım üzerine kurmuştu. Ve eğer bu yeterli bir teşvik değilse Endonezya'da petrol de vardı. Rezervlerinin miktarı veya kalitesi hakkında kimsenin bir fikri yoktu ama petrol şirketinin sismologları olasılıklar hakkında çok ümitliydiler. Boston Halk Kütüphanesi'nde kitaplara baktıkça heyecanım da artıyordu. Beni bekleyen serüvenleri hayal etmeye başladım. Maine için çalışırken barış gücü gönüllülerinin o kaba hayat tarzını çok daha lüks ve gösterişli olanıyla değiştirecektim. Claudine ile geçirdiğim vakit daha şimdiden bir fantezinin gerçekleşmesini ifade ediyordu. İnanması zor bir durumdu. O erkek hazırlık okulundaki mahkumiyetim için hiç değilse kısmen aklandığımı düşünmeye başlamıştım. Hayatımda başka bir şey daha oluyordu. Annie ile pek iyi geçinemiyorduk. İki ayrı hayat sürdürdüğümü hissetmiş olmalıydı. Bunu daha ilk başta bizi evlenmeye zorlamış olmasından ötürü ona karşı hissettiğim kırgınlığın doğal bir sonucu olarak görüyordum. Ekvador'daki barış gönüllüleri maceramız sırasında bana bakıp destek olmuş olmasını bir yana bırakın, onu hala ailemi kaprislerine boyun eğme alışkanlığımın bir devamı olarak görüyordum. Tabii ki geriye baktığım zaman Claudine ile olan ilişkim ana etkenlerden birisiydi. Tüm bunları Anne'e söyleyemezdim ama o hissetti. Öyle ya da böyle. Ayrı evlere çıkmaya karar verdik. 1971'de bir gün Endonezya'ya gidişimden yaklaşık bir hafta önce Claudine'in dairesine gittiğimde küçük yemek masasının üzerinde çeşitli peynirler ve ekmekler ile bir şişe Bujolus şarabı duruyordu. Kadehini kaldırdı. Başardın. Güldü ama nedense gülüşü samimiyetten uzaktı. Artık bizden birisin. Yarım saat kadar daha havadan sudan söz ettik. Sonra şarabı bitirmek üzereyken o ana kadar hiç görmediğim bir şekilde bana baktı. Sert bir ses tonu ile. Buluşmalarımızdan sakın hiç kimseye söz etme dedi. Eğer söz edersen seni hiçbir zaman affetmem ve seninle buluştuğumu da inkar ederim. Bana dik dik baktı. Belki de ilk defa onun tarafından tehdit edildiğim hissine kapıldım ve soğuk bir şekilde güldü. Bizden söz etmek hayatı senin için tehlikeli bir hale getirebilir. Şaşkına dönmüştüm. Kendimi çok kötü hissediyordum. Ama sonra yalnız başıma Prudential Center'a doğru yürürken ne kadar zekice bir plan olduğunu kabul etmek zorunda kaldım. Gerçek şuydu ki birlikte olduğumuz zamanın tümünü onun dairesine geçirmiştik. İlişkimiz hakkında en ufak bir kanıt olmadığı gibi Maine'den hiç kimse de herhangi bir şekilde bu işe bulaştırılmamıştı. Bir yandan da dürüstlüğünü takdir etmekten kendimi alamıyordum. Beni annemle babamın Tilton ve Middlebury konusundaki kandırdığı gibi kandırmamıştı. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 53.